أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Araf suresiyle beraberiz. Rabbim bu birlikteliğimizi dünyada hasene, ahirette de hasene imkanı sebebi kılsın. Araf suresiyle beraberliğimiz kabirde de devam etsin. Yeniden dirilişte bizim için nur olsun ve cennete kadar bizimle beraber olsun. 11. ayet. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ. 10. ayete kadar dinleyin beni, başkalarının sözüne benzetmeden sizin Rabbiniz ve ilahınız olarak beni dinleyin diye başlayan bu sure, Allah'ın yeryüzündeki varlıklardan iradeli özel bir bölümü olan insanlara, bakın sizin sıkıntılarınızı gidermek için, ruh dengenizi güzelleştirmek için, bunu gündemde tutmanız için kitap göndermişim, gelin benim indirdiğime uyun diye söze başlamıştı. Başka sözü dinlenecek varlıklar olmaz, var mı ben gibisi? İsterseniz inkar edin ama bakın tarihe, niceleri inkarlarının sonunda helaki hak ettiler. Anladılar, zalim olduklarını bildiler ve söylediler diyordu. Ahiretten de bir pasaj, herkes hesaba çekilecek, hatta peygamberler bile, insanların hepsi, işte peygamberler, hayat hikayeleri, özetle 7. ayette hatırlatılan bu gerçek, surede yoğunluk kazanacak. 7 peygamberden detaylı söz edilecek. Arkasından ahiretteki hesap ve kitap bölümü, mizan bölümü, işte o sahnede sanki, tartılara ağır gelenler, Allah'ın istediği gibi amelleri çok olanlar ve diğerleri hafif olanlar, birileri cennete, diğerleri işte onlar kaybedenlerin ta kendileri. Allah bütün bunlarla birlik bize 10. ayette, ben size bu imkanları sundum, iyi bir Müslüman olabilirsiniz, yeryüzünde size yaşam imkanı vermişsem, bütün bunlarla siz benim istediğim gibi yaşayabilirsiniz, ama verdiğim nimetleri bana kullukta çok az kullanıyorsunuz dedi sanki sonunda. Ve bakın siz imtihan salonunda, yeryüzünde arzda benim halifem olmakla görevli ama karşınızda iblis de var diye bir bölüme geçecek. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Sizi biz yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Size şekil veren de biziz. Kulağınız gözünüze, gözünüzün rengine kadar, burnunuz, kalbiniz, ciğeriniz, içiniz ve dışınız, hatta şahsiyetiniz hepsi beraber bizim şekillendirmemizden kaynaklanıyor. Sonra da meleklere dedik ki, hadi Adem'e secde edin. O bizim ilkimiz, özümüz, örneğimiz olarak Adem'e secde. Ama insanlar nedense, sanki İslam'ın kendisinin düşünce sistemi yokmuş gibi, tutmuşlar ya Yunan sisteminden ya da Hint felsefesinden mantık alıp ona göre İslam'ı yargılamaya çalışıyorlar. Allah eğer, kesinlikle ey Musa beni ebediyen göremeyeceksin dediyse, bu doğruysa, o zaman kıyamette, ahirette, cennette görülecek şeyler olmaz. Onları farklı yorumlayalım. Anlayışı da buradan kaynaklanıyor galiba. Bakın mesela, demiyor mu ama Peygamberimiz Allah'tan öyle bir ifadesi yok mu? Kulların kullara ya da insanların birilerine Allah'tan başka bir şeylere secde etmek kesinlikle yasaktır denilmiyor mu? Öyleyse bu ayetteki secde neyin nesi böyle? İyi ama onu söyleyen Allah da bunu söyleyen kim ki? Allah dediğine göre, melekler secde ettiği ifadesini Allah ortaya koyduğuna göre hem Allah'a secde edilir hem de Allah'tan başkasına secde edilir çıkmaz elbette. Fakat evet, Allah sadece kendisine secdeyi ister, sadece bundan razıdır, ama kendisine secdenin modellerinden biri de onun dediği secdenin yapılması. Meleklere Adem'e secde edin dediyse, onlar da yaptıysa, bu aslında Allah'ın emrine boyun eğmek, secde etmek demektir. Bir kadın için kocası, bir çocuk için ana babası veya bir grup üyesi için grup başkanının emrini dinlemek de Allah'ın izni çerçevesindeyse Allah'a secde anlamına gelmez mi? Değilse işte Adem'e secde konusunun başka açılımları, başka bölümleri de olabilecek elbette. Yani Adem için seccade olacak, yok melekler de çıkıp üstünde namaz kılacaklar diye mi anladınız yoksa? Yani secde etmek, siz namaz kılarken nereye secde ediyorsunuz? Seccadenize. Oh ne kadar güzel, bütün melekler de Adem'in üzerinden secde ede ede namaz kılıp geçmişler, öyle mi diyeceğiz? Hayır. Öyleyse melekler konusundaki secdenin bizim secdelerimizden farklı olduğunu baştan bilelim. Sonra bu secdenin namaz kılarkenki secde olduğunu kim söyledi acaba? Galiba şöyle olsa, bütün meleklerin hayat programı görev alanları Adem'e yönelik olmuştur. Olabilir. Ya da melekler Adem'e doğru görevlenmişlerdir. Veya Allah'a secdelerini Adem'e doğru yapmışlardır. Sanki o zaman da Kabe yerine koyduk değil mi Adem Aleyhisselam'ı? Adem Aleyhisselam bir kenarda, bütün melekler dönmüşler ona doğru, secde ediyorlar Allah'a. Olabilir. Ama hangisidir, öteki mi, beriki midir demeye ne gerek var? Allah secde edin demiş, onlar da secde etmişlerdir. Onların secde modellerini bilmiyoruz. Zaten o anda Adem'den başka da bilen yok ki, o da bize haber vermemiş. Adem'e secde edildiğinde Allah böylece haber verdiğine göre, biz en iyisi böyle bir teslimiyetçi ruhla diyelim ki, Allah secde emretmiş, onlar da secde etmiştir. Hatta secde etmek daha iyi Müslüman kılmış onları, teslim olmuşlar. Bırakın secde etmenin yasaklığını, secde etmeyen iblis şeytan olmuş bile. Ne tartışmaya gerek varmış değil mi? Olayı böyle değerlendirsek, bir daha baksak olaya. Hani şöyle mi diyesimiz vardı, öyle mi soruyorlardı bize? Allah'tan başkasına kesinlikle secde edilmez, öyleyse melekler Adem'e secde, evet yani yapmamışlar mı diyeceksiniz? Hayır, melekler Adem'e secde etmişler Allah dedi diye ve güzel olmuşlar, itaatkar olmuşlar, kul olmuşlar Allah'a. Ama Allah'ın bu secde et emrini dinlemeyen iblis şeytan olmuştur. Şöyle mi deseydi Allah'a, ya Rabbi bir dakika, ne dediğini biliyorsun herhalde. Senden başkasına secdeye razı olmazsın. Tutmuşsun bir Adem çıkarmışsın, beni ona secdeyle mükellef kılmışsın. Olmaz öyle, senin bir dediğin asıldır, ötekini ben onunla yargılar yorumlarım demeye şeytandan başkasının cesareti olmaz zaten. Eğer öyle dediyse. Bir soru daha geliyor. Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a bakanlara mı, yoksa Kur'an'dan problem çıkarmak isteyenlerin aklına mı, bilmiyorum ama bir soru daha sorulur burasında, ayetin bu bölümünde veya konunun bu bölümünde. İyi ama yani Allah Adem'e secde edin diye meleklere söylediğini biliyoruz. Sümme kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Sonra meleklere dedik ki hadi Adem'e secde edin. Güzel, bunu anladık. Ama fesecedu, hepsi meleklerin tümü tamamı secde ettiler de illa iblis secde etmedi denildiğine göre, bu iblis neyin nesi? Meleklerden biri miydi? Olmaz öyle şey diye hemen itiraz edelim. Çünkü Kehf suresinde onun cinlerden olduğunu Allah açık söylüyor. Kâne minel cinni tabiriyle. Peki, o zaman ona da secde emredilmedi idiyse, onun secdeyle mükellef olmadığı, sorumlu olmadığı bir ortamda secde etmediğini anlatmanın ne alemi var? Herkes geldi ama Ali gelmedi. Ama Ali gelecek miydi? Ya da herkes geldi ama ceylan gelmedi, kartal gelmedi, kedi gelmedi, köpek gelmedi. İyi ama onlar da çağrılmış mıydı denilir değil mi? Ama burası öyle değil. İblise de secde emrinin olmadığını kim söyledi? Ama Allah burada dememiş. Yani Allah bütün her şeyi ben burada tam söyledim demiyor ki bize. Bakın ki iblisin cinlerden olduğu gerçeğini de burada söylemiyor. Bir başka sure bundan çok ötelerdeki bir surede söylüyor. Ama 12. ayete başlasaydık keşke. Bütün bu tartışmaların hiçbir anlamı kalmayacaktı tabii. Allah diyor ki 12'de قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Allahu Ekber. Karşımıza çıkıverdi hemen. Yani meğer emretmiş Allah. Ben sana emretmiştim nitekim. Peki sen neden secde etmedin? Engelin neydi? Ne mani vardı ortada? Sen neden benim emrime rağmen sana emrettiğim halde secdeden geri durdun? Böyle dediğine göre Allah demek ki secde edilmiş, secde emri varmış, secde emredilmiş. Peki ama nerede? Nasıl? Ne zaman söylenmiş? Ama ne bileyim ki ben hangisini baştan sona bildim de ancak Allah'ın bildirdiklerini bilme konumunda değil miyim? Açın Kur'an'ınızı. Şöyle bu gözle bu soruya cevap bulma kulağıyla gözüyle bir kere daha okuyun. Diyecek ki Allah bir bölümde İsa Aleyhisselam'ı anlatırken bütün bunlar tıpkı Adem peygamber konusu gibidir. Bir üst, bir altında, bir kenarında, yanında da şöyle bir ifade göreceksiniz. Bütün bunlar gaybi haberlerdir. Biz sana vahyediyoruz da sen öğreniyorsun. Demek ki meleklere mi secde edildi, iblise de secde edildi mi, kim emredileni yaptı, kim yapmadı konusunu Allah'tan başka, onun bildirme yönteminden başka bizim öğrenme imkanımız yok ki. Ama işte 12. ayet diyor ki, ben emretmiştim ama sen neydi engel, neden secde etmedin? Hucurat suresinde bir ayet aklıma geldi. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Ah ne olaydı, az biraz sabretse, dayanıp direnseler, bıkıp usanmadan aceleci davranmasalardı, peygamber onların yanına çıkacak ve bu onlar için daha hayırlı olacaktı. Yoksa bu bütün sureler, bütün bir Kur'an adına sorunların çözümünde temel bir başlık mı dersiniz, bir çözüm önergesi mi? Yani Müslümanlar bu tartışmaları yapmak yerine orada kalıp ya da darmadağın konuları allak bullak etmek yerine az biraz sabırlı davranıp devam ediverselerdi, zaten meğer Allah söyleyecekmiş neyin ne olduğunu, nasıl olduğunu, o zaman bu işi daha iyi anlayacaklarmış, öyle mi dersiniz? Ama sabırsız insan hemen orada problemi üretecek ve çözüm arayacak galiba. Üstelik belki de bir korkusu var. Acaba ben burada bana davranış yüklemeyen bir problem üretip onun çözümüyle zaman kazanırsam, belki bana yüklenecek görevler konusunda daha sonraki ayetlere zaman kalmaz da ben ömrümü öyle tüketirim mi diyor ki yoksa. Bilmem, belki de kimileri kalbi eğri büğrü olarak Ali İmran 7'nin beyanıyla böyle yapmaya çalışıyorlar. Ben onu bilmiyorum. Kimsenin kalbini yarıp bakmadım. Ama tarih boyunca bu değerlendirmeyi yapan sanki burada böyle bekleyen insanlar olmuş. Mesela açın isterseniz Fetih Suresi 10. ayeti. Yedullahi fevka edihim. Sonra yedullahi fevka edihim. Ama önü ve sonu var o ayetin. Elbette var. İşte onları almamışlar. Başlangıç ve sonrasını gündemden kaldırıp sanki demişler ki, evet Allah'ın eli onların elin üzerinde. Ama nasıl bir el? Tek el mi, çift el mi, ikisi birden mi, birbiri peşi sıra mı? İkisi de sağ el mi, bazen sol el mi, ne olduğu belli olmaz bir el mi? Bizim tanıdığımız ellerden farklı mı, yeni bir el modeli mi diye habire tartışmış insanlar. Bütün bu tartışmalar sonucunda da kendilerine görev çıkmamış tabii. Allah'ın eli miydi, değil miydi demişler. Gücü müydü, kudreti miydi demişler. Oysa ayeti tüm okusalardı çok daha rahat olacaktı. Belki de kendilerine iyi bir Müslümanlık önerisi vardı ayette. Hani eğer onlar Allah'la anlaşmaları konusunda Allah'ın elini arıyorlarsa, peygambere uzattıkları bu el nedeniyle Allah'la ahit yaptıklarını unutuyorlarsa, bunu yeniden hatırlasınlar anlamında belki de Fetih Suresi 10. ayet karşımıza çıkıyor. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Dedi ki Allah, peki ben emrettim ama sen neden secde etmedin? Neydi engel olan, niye secde etmedin? Sanki burada Allah'ın bize kazandırmak istediği bir ahlaki yorum, bir durum mu var dersiniz? Böylece karşımızdaki eğer net bir yanlış yapmışsa bile, kesin hata içindeyse bile, ne dediğini bilmez, ne ettiğini bilmez bir günahın, bir suçun içindeyse bile, onu tevbeye, onu yanlışından dönmeye, ona hatasını anlamaya bir davetiye göndermemiz gerekiyor. Ben bu açıdan değerlendirince ayetin mealinin şöyle olması gerektiğine inanıyorum. Allah bizi yarattı, bize şekil veren de O elbette ve ilkimiz Adem konusunda meleklere dedi ki haydi dönün ona doğru secde edin. Bütün melekler secdeye Allah'ın bu emrine boyun eğdiler. Ama iblis yan çizdi, secde edenlerden olmadı. Lakin Allah onun yanlışını bir yakalasam diye bekleyip durmuyordu. Ha tamam işte aynen beklediğim gibi onun zaten bir falsosunu bekliyordum. O ukalalık edecekti. Ben bunu biliyordum. Tamam açığa çıkardım hemen cezasını vereyim demeyecekti. Onu tevbeye, onu vazgeçmeye, onu yeniden kulluğa davet konusunda yumuşak bir ifadeyle diyecekti ki acaba bir engel mi vardı? Sen aslında secde etmen gerekirdi. Ben dedikten sonra sen onu yapardın, yapman gerekiyordu. Yoksa emrimi mi duymadın? Sana olduğunu mu bilmedin? Ben emrettiğimde o anda bir ani bir durum mu gerçekleşti? Belin mi ağrıdı? Dizlerin mi bükülmedi? Ya da başın mı döndü? Tansiyonun mu yükseldi? Neydi? Bir engelin mi vardı? Yani sanki çocuğunuza, karınız, kocanıza, arkadaşınız, dostunuza, yakınınız, uzağınıza bir şeyler söylediniz. İslam'ın ona yüklediği bir yükü hatırlattınız. Siz emretme makamında bile değildiniz. Sadece hatırlatıcı durumdaydınız ama o gereğini yerine getirmedi. Allah dediği halde, peygamber söylediği halde evetlemedi, boyun eğmedi. Hemen cephe almayın. Hemen bütün silahlarınızı çevirip onu darmadağın etmeyin, allak bullak etmeyin dünyasını ya da vurmayın kaşının ortasına, sendeletmeyin, sırt üstü yıkmayın, işini bitirmeyin. Ya ne yapın? Önce güzellikle yeniden davetin bir başka formunu uygulayın. Aa galiba anlatamadım. Herhalde söylediğim anlaşılmadı. Galiba ben iyi ifade edemedim. Ya da bir engel mi vardı? Ya da ben sizi tanımadan mı söylemişim? Acaba bir yönünüz mü vardı? Peygamberin dediği netti. Allah'ın dediği tamdı. Ama ben galiba o emirleri, o nehileri, o İslam'ın senden istediği ortamı sana uygularken galiba unuttuğum bir nokta mı olmuştu gibi onu yeniden o işi yapmaya, o görevi yerine getirmeye, o kulluğu icra etmeye hazırlamalıyız galiba. Bu ayetten anladığım. Ama bütün bu imkanlara rağmen iblis ukalalığını sürdürüyor, dik kafalılığını, Kur'an'ı ifadeyle müstekbir tavrını sürdürüyordu ve dedi ki قَالْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Hayır dedi sanki. Tüm o yumuşatmalara hayır diyordu. Tüm o rahmet ve merhamet eseri sorgulamaya hayır diyordu. Öyle değil, hiçbir mazeretim yoktu senin düşündüğün gibi, senin istediğin gibi ya da senin aklına gelenlerden hiçbiri yoktu diyordu karşımızdaki sanki. Evet öyleler de olacakmış iblis gibi. Biz dönelim iblis olayına. Bunlar zaten hayatı tanımamız için bize gönderilen form bilgiler olunca ikisini karıştırarak anlattım galiba. Dönelim yine iblise. Diyor ki ben ondan daha hayırlıyım ama. Çünkü beni ateşten onu topraktan yarattın. Ama ben daha hayırlıyım. Yani o topraktan yaratılan bir varlık, bense ateşten yaratılmışım. Hiç olacak şey mi? Ben ona neden secde edecekmişim? Bakın, üstünlük iddiasından öte, belki bilgiçlik iddiası. Yani ben bu işi daha biliyorum diyordu Allah'a. Evet, ben üstünüm, üstün olmayı ama sen de bilesin. Kim kime secde edeceğini sen bilmeden söyledin. Sen bu işi karıştırdın galiba dercesine. Küstahlığın, isyanın ya da karşı gelmenin doruk noktada örneği vardı. Elbette bunu yapan iblis artık şeytan olacaktı. Haktan çıkan, doğru yoldan sapan olacaktı. Ene hayrun minhu. O daha hayırlıymış. Nedenmiş? Ya ama onu ateşten, Adem'i de topraktan yaratmış Allah. Doğru. Yani neden hayırlı olduğunu söylerken nasıl da ikna edici bir delil buldu değil mi? Nasıl da dosdoğru bir konuyu söyledi. Kim itiraz eder? Kim inkar eder? İblis ateşten yaratılmıştır. Adem de topraktan. Bunu herkes biliyor. Ama iblisin ateşten, Adem'in de topraktan yaratılması, İblisin Adem'den daha üstün olmasına sebep olabilecek miydi? Kim dedi bunu? İşte bunu ancak İblis söylüyor ve bu inanç onu şeytan ediyordu. Materyalizmin belki başkanıydı. Kıyasçılığın belki lideriydi, önderiydi. Yani birbiriyle kıyasladığı varlıklara bakın. Birinin maddesiyle ötekinin maddesini kıyaslıyordu. Ben senden daha üstünüm. Çünkü sen zeytin ekmekle besleniyorsun, ben et ve ekmekle besleniyorum diyen gibi midir dersiniz? Olabilir, belki ona benzer. Ya da ben senden daha üstünüm. Çünkü ben cebimde euro ya da dolar taşıyorum, sen Türk lirası taşıyorsun. Benzedi mi? Ben senden daha üstünüm. Çünkü benim altımda bilmem kaç beygir gücünde bir araba, senin altında beygir bile yok diyenler gibi mi dersiniz? Bunu uzatabilirsiniz örnekler silsilesi olarak. Ama nereye kadar giderse bilmem, siz en iyisi ayete doğru gelin. Bırakın o kıyası. Çünkü galiba yanında değildik. Elbette kendisiyle konuşma imkanımız da yoktu ama galiba İblis de biliyordu bu işin yanlış olduğunu. İblis de farkındaydı aslında isyan ettiğini ama bir gurur vardı içinde, bir kibir. Yani şu Adem denilen varlığa secde edecek ve bir numaralı, iki numaraya, üç numaraya düşecekti, öyle mi? Yani o da boyun eğen, itaatkar olanlardan bulunacaktı. O önde olmayı kaybedecek ya da sıradanlaşacaktı, öyle mi? Bunu hazmedemedi belki de. Değilse Allah'ı tanıyan birisiydi. İsterseniz bir sonraki sure, yani Enfal suresine yeniden bakın. Bedir savaşı ortamını anlatan ayetlerle baş başa kalırsanız, orada şeytanın, iblisin ben Allah'tan korkarım dediğini Allah beyan ediyordu. Öyleyse Allah'ı tanıyordu bu. Onunla konuştuğunu biliyoruz. Allah'la bakın konuşuyordu. Neden secde etmedin, engel ne vardı diyen Allah da cevap veriyordu o Allah'a. Demek ki bu kadar yakın tanıdığı Allah konusunda bilmez miydi kimin üstün, kimin alçak olduğunu, kimin bilebileceğini? Ama işte sudan bahaneler ve ben ondan daha üstünüm diyebiliyordu. Demek ki şeytanlığın gereği hakka dayanıp batıla ulaşmakmış. Bu yol şeytanlık yoluymuş. Var mı çevrenizde? Yani birilerinin böyle bir düşüncesine şahit oldunuz mu? Hakka dayanacaklar ama batıla ulaşmaya, batıla gitmeye çalışacaklar. Siz değişik örnekler bulmaya çalışın. Mesela, arkadaş, şu kış gününde yalın ayak mı sokağa çıkayım, ayakkabı almalı değil miyim diyen bir insanın ama evinde 15 ayakkabısı birden varsa, söyleyin, şeytanlık değil mi bir anlamda? Ne yani, cahil mi girelim kara toprağın altına diyenin ama cehaletini ortadan kaldıracak temel kitap Kur'an ve onun yorumu sünnetten bir haber olmasını hiç gündeme getirmeyen bu adam ne yapıyor sizce? Efendim fizik, kimya, biyoloji, tıp, tarih, coğrafya öğrenmesin mi diye bir başkası ikinci bir fikir ortaya koyuyorsa neredeyse o da onun arkadaşı değil mi? Sanki biz onlara şunları öğrenmeyin, bunları öğrenirseniz dedik. Öyle değil ama Kur'an'ı öğrenmeyelim mi? Sünneti öğrenmeyelim mi? Ne dersiniz? Öğrenelim elbette. Zaten insanlar ya Yunan mantığı ya Hint mantığına teslim olup Kur'an'ı yerle bir etmişler. Ya da birbirine katmışlar ya da kendi inançlarını Kur'an'la desteklemeye yetenmişler gibi geliyor sonunda. Öyleyse şeytan öyle demiş ya da iblis böyle deyip şeytan olmuş. Bundan başka sözü neden uzatalım? Ben ondan hayırlıyım demiş. Sanki ona denildi ki ateşten yaratılanlar topraktan yaratılanlardan üstündür. Kim dedi onu? Kendisi söyledi. Yani kendi çalıp kendisi oynuyor hesabıyla ne yaptığı bilinmez bir mantık ortaya koyuyor. Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü ben Konyalıyım. Hayır, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü gözümde gözlük var ama hiç kimseninkinde yok ki. Ya da benim gözlüğün markası şu demek kadar basit, adi bir mantık. Allah da o basit ve adi ve de cahilane ama biraz da haset fesat unsuru müstekbir olma kokusuyla bulanmış bu fikre karşı dedi ki sahibine قال فَهْبُطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِر۪ينَ. Hadi Bırak artık o konumda olmayı. İn oradan. Neredeydi? Yüce bir makamdaydı. Allah'ın muhatabı olma makamındaydı. Meleklere emredilen emir buna da verilecek makamdaydı. Meleklerle içli dışlı yaşama makamındaydı. O konumda, o durumdaydı. Ama Allah dedi ki, sana büyüklük yakışmaz artık. Anla bunu. Sen büyüklenmeye hakkın yok elbette. Bil bunu. Hadi çık oradan. Hadi defol oradan. Artık küçüksün. Küçüklerin küçüğüsün denildi. Basit ve adi bir hayat. Ama artık o da şımarmaya başlayacaktı. Gemi azıya alacaktı. Ne dediğini bilmez, ne yaptığını düşünmez bir biçimde saldırıya geçecekti. Karşısındakinin Rabbi ve ilahı olan Allah olduğunu nereden düşünseydi? Şeytanlaşmıştı, ne yaptığını bilmez hale gelmişti. Dedi ki, kendi dünyasını biliyordu tabii. Mesela sarhoşlara dikkat ettiniz mi? Beni dövmeyenin, arka cebimde para var almayanın diye hiç nara atan gördünüz mü? Olmaz değil mi? Şeytan da bakın neler söylüyor. Öyle mi? Enzırni ilâ yevmi yub'asûn. O zaman yeniden diriliş gününe kadar bana izin ver öyleyse diye azap ve ikabı birden hatırlayıverdi. Dünya planında cezanın öncülüğünü yaşamak istemedi. Ya da dünyada ne kadar ne yaşarsa yaşasın ama ölüm olmasın, yeniden diriliş olmasın da ahiretteki azaptan kurtulsun istedi. Lakin قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَر۪ينَ diyen Allah bir başka surede اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ile onu ben bilirim ne kadar yaşayacağını ama hadi yaşa bakalım biraz deyiverdi. Yaşasın da ne fark ederdi? Ya da belki de şeytanın yani iblisin şeytan olarak yaşaması insanoğlunun imtihan salonundaki sorulardan birileriydi. Belki de özel grafikti ya da şekildi ya da form dilekçenin özel bir bölümüydü ya da kenar sınır çizgisiydi ama iblis olmalıydı. İmtihana çekilen insan elbette iblisli bir hayatın imtihanını yaşayacaktı. Demek ki babam Adem'in yanındaki iblis kıyamete kadar benim yanımda da olacaktı. Adem'i saptırmaya, Adem'i yoldan çıkarmaya çalışan iblis, beni de saptırmaya, cennet yolundan ayırmaya çalışacaktı. Belki de o böyle bir özellik olarak, imtihan salonunda negatif bir unsur olarak bulunmalıydı. Ama kendisi istedi, değilse Allah bir başka şey elbette var edebilecekti. Yani şeytan şöyle diyemezdi Allah'a. İblisin şöyle bir mazereti makul değildi. Ya Rabbi, hem beni insanların imtihanı için negatif bir unsur yarattın, hem de bu konuda beni suçluyorsun, ne hakkım var demeye yetkisi yoktu. Çünkü böyle bir imtihanda negatif unsur olma özelliğini biz bu işler olduktan sonra zannederiz galiba öyledir mi ki acaba diye anlıyoruz. Değilse iblis öyle bir görev aldım, ben de yaparım madem emrin başım üstüne ya Rab demeliydi. Hayır, öyle bir emir almamıştı. Sen de şeytan ol, beni dinleme, hadi senden o zaman memnun olurum mu diyecekti. Yani figüranlar, senaristler, oyuncular, güzel oyunda oynayanlar, kötü çirkin rolleri alanlar hep birbiri peşi sıra olacaktı da onlardan birine hadi bakalım ben alayım bu kötü rolü mü demişti. Hayır, asla. Evet, onu ateşten, onu da topraktan yaratan Allah buraya dayanıp ukalalığını, müstekbirliğini, gurur ve kibrini ortaya koyan iblis ve onların imtihan salonunda yani birinin isteği diğerinin isteğiyle çatışma noktasında ben. Evet, Rahman'ın yolu ile şeytanın yolu ama aynı yol. Ya da ben öyle bir yolda bırakılıyorum ki, öyle bir yolda yürümem isteniyor ki, bu yolda yürürken benden istek sahibi iki ana grupta toplanmış. Bir, Rahman ve onu dinleyenler. İki, şeytan ve onun uşakları. İşte bunu unutmadan, şimdi iblisin şeytanlaştığı ilk döneme dönüyorum. قَالْ فَبِمَا اَوْوَيْتَنِي Öyleyse beni madem ki sen saptırdın, ihva ettin, düzenimi bozdun, madem ki böyle bir Adem ortaya çıkarıp beni onunla imtihan edip kaybettirdin, madem ki emrettin yapmayacağımı bile bile beni biliyordun, onurluydum, beni biliyordun, gururluydum, kibirliydim, beni biliyordun, ben kendimi büyük biliyordum, ikinci sıraya düşmeyi veya sıra kaybetmeyi hazmedemezdin. Bunu bile bile tuttun Adem gibi birisiyle, topraktan yarattığın basit bir varlıkla ben öyle görmek zorundaydım. Sen istediğin gibi gör ama onunla imtihan edip madem ki beni kaybettirdin, öyleyse le'akudenne lehum sıratakel müstakim. Senin müstakim sıratın üzerine oturacağım. Onlar adına dosdoğru cennete götürücü yol var idi ya, o yol üzerinde bulunacağım. Yola oturmuş bekleyeceğim onları. Kim onlar? Hani Adem'di sadece sahnede? Başkası yok görünüyordu. Le'akudenne lehum dediğine göre hum onlar anlamına gelen bir zamirdir. Ben de Adem'in yolunun üzerine bekleyecek pusu kuracağım, Adem'i saptırmaya ya da Adem'i yoldan çıkarmaya çalışacağım deseydi, ama öyle demedi. Hatta devam eden ayette bu çok daha açık. Sümme le'atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidu ektarahum şakirin. Sonra yolun sağından ya da solundan, önlerinden, yolda veya arkalarından onlara gelip onları saptırmaya çalışacağım. Göreceksin onlardan pek çoğu hariç şükreden bulamayacaksın. Yani pek çoğu şükretmez bulacaksın. Çoğu kaybetmiş bulacaksın şükretmeyi. Şükretme imkanını yitirmiş bulacaksın. Bana uymuş olacaklar onlar diyordu başta. Onlar, onların, onlardan, onlarla beraber denildiğine göre daha işin başında ben anlaşılıyor. Zaten 11. ayette sizi yarattık, size şekil verdik. Sonra da hatırlar mısınız işin baş tarafını denildiğine göre işte bu beni anlatıyor. Benim sırat-ı müstakimdeki halimi özetliyor bana, onu örnekliyor. Ey sen Allah'ın yolunda Adem gibi olması gereken insanlar, işte iblis de var o yolda dercesine Allah bizi özel uyarıyor. Evet, o yolda olmak. Ama suçlamaya bakın önce 16. ayette. Kale febima avveyteni. Beni madem ki sen saptırdın. Estağfirullah. Madem ki beni sen ihva ettin. Adem gibi biriyle yolumu sapmama sen zemin hazırladın madem. Yani suçlu sensin. Sübhanallah. Ama 23. ayette قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ denilecekti. Adem ile Havva cennette yasak ağaçtan yiyip de suçlu pozisyonda cennetten olup yeryüzüne indirildiklerinde diyecekti ki onlar, ya Rab biz kendimize zulmettik, yazık ettik. Biz gerçekten olmaması gereken şeyler yaptık. Ama karşılığında senden mağfiret ve merhamet dileniriz. Yani tevbe eder sana döneriz. Eğer mağfiret etmez, merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz diyecekler. Ama iblis, beni saptırdın, beni sen azdırdın, öyleyse suçlu sensin diye başlıyordu söze. Bununla şöyle bir kural öğreniyoruz. İnsanlık tarihinde öğrenip ulaşabileceğimiz ilk suç, iblisin suçu. Adem konusunda secdeye yan çizmem konusu. İkincisi Adem ve Havva'nın cennetteki yasakları suçu. Yasağı çiğneme suçu. Peki bu iki suçu yeniden yan yana koyup değerlendirelim. Diyordu ki birinci bölüm, yani ilk suçlu olan iblis diyordu ki beni sen saptırdın, aslında suçlu sensin. Yani suçu kabullenmemek, mutlaka birine atmak ihtiyacı. İblis böyle yapıyordu. Adem'i ortaya koymasaydın. Bakıyoruz benzer örnekleri başka başka hayat birimlerinde görüyoruz. Demek ki iblis gibi olanlar var piyasada. Almanya'da anlattılar. Türkiye'den giden birisi eğer Alman birisiyle trafik kazası konusu eylese, birbirlerine vursalar, hatta ki Alman vatandaş Türkiye'den gidene vursa, hemen bağırıyormuş. Ne işiniz var burada? Memleketinizden gelmeseydiniz bu trafik kazası olmazdı. Suç hep senindir diye. E doğru değil mi? Adam iblislik yapıyor. Şeytanlık yapınca da ne kadar mükemmel bir mantık. Yani neymiş? Türkiye'den gitmeseymiş, o da orada olmasaymış, dahası araba almasaymış, sokağa çıkmasaymış, doğmasa daha iyi zaten. Hatta bazen gelin kaynana kavgalarında bile ben bazen benzer örnekler hatırlarım. Zaman zaman gelir kimi şikayetler, geçimsizlikler. Eğer sen, eğer annenle, eğer beraberliğini, eğer sürdürürsen, eğer selamı kesmezsen ben senin hanımın olmayacağım. Artık beni yok bil dercesine tehdit mi, tenkit mi, tebrik mi gönderen eşler bulunur. Delikanlı da boynunu büküp gelir, ne yapsam diye bize sorar. Ben biraz dinlerim ve derim ki annen suçlu arkadaş. Gözleri açılır, benden beklemediği bir cevap buldu diye şaşırır. Derim ki annenin en büyük suçu, seni evlendirdiği gün ölmeliydi, neden ölmedi? Ne kadar büyük suç değil mi? Halbuki ölseydi kesin çözüm, tamam her şey bitmişti. Ölmediğine göre problemler sürecek, elbette devam edecek diyoruz. Yani şimdi böyle olunca bütün geçimsiz gelinlerin şeytanlığını mı iddia ettim? Hayır, öyle değil. Bir mantık özelliği anlamına söyledim bunu. Aslında bir benzeri de kayınvalide olmuyor mu? Yani kimi gelinlerin de en büyük suçu oğullarının yanına bir ortak niteliğinde ya da sofralarına bir kaşık özelliğinde yeni gelen gelinin varlığı suç değil mi sanki? Onun da ne işi vardı da geldi? O şöyle iyi kötü hayatını sürdürüp gidiyordu. Hem neden düşünmüyor? Bak bu kocası olan oğlunun babası öleli beri 28 sene, 30 sene olmuştu. Bu çocuğu kucağında büyütmüştü, hem neler çekmişti. Yıllardır o kocasız 30 yılını geçirmişti de, sanki o gelin nesine daralıp bunalmıştı da, koca diye oğlunu bulmuş çıkıp gelmişti yanına gibi. O da ayrı bir mantık göstergesi sunacak elbette. Benim derdim gelin ya da kaynana değil. Onları anlatmak istemiyorum ama işte bir düşünce sistemi. Diyor ki şeytan, ki iblis şeytan oldu bundan sonra elbette. Aa, sen ama Adem diye birini yarattın, onu ortaya koydun, onu benim imtihanım konusu eyledin. Ondan dolayı ben kaybettiysem, ben de onun canına okuyacağım, yoluna oturacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onu alabora edecek, yolunu kaybettireceğim, şükürlerine engel olacağım diyordu. Bu ne menem yol, bu nasıl bir yol ki o yol üzerinde şeytan da oturmuş bekliyor. Çünkü Kur'an'a bakıyoruz, sırat-ı müstakimi tarif ederken Allah kendisinin o yolda olduğunu beyan ediyor. Yani inne rabbi ala sırat-ı müstakim, benim Rabbim Allah işte sırat-ı müstakim üzerindedir. Allahu Ekber. Allah sırat-ı müstakim üzerinde. Ben nerede olmalıyım? Sırat-ı müstakim üzerinde. Peki işte Araf suresi, şeytan neredeymiş? O da sırat-ı müstakim üzerinde. Ama nasıl bir yol bu? Hatta öyle bir yol ki bir başka ayetin eşliğinde düşünürsek, peygamberler, nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler de sırat-ı müstakim üzerinde bize örnek olacaklar onlar. O zaman bu öyle bir yol işte, hayat yoludur. Yani gidersiniz, bir otoban gibi düşünürsünüz belki sırat-ı müstakimi. Tamam, İstanbul'a gidecek ya da Bağdat'a gidecek otobana girdiniz mi? Geri dönüşü de yoktur. Artık tehlike bitmiştir. Yolu bulmuşsunuzdur. Sapma imkanı kalmamıştır. Tüm sapaklar kapatılmıştır zannedersiniz belki. Sırat-ı müstakim öyle değil. 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl müstakim sıratta gidersiniz. Ama eğer yan çizer, ama eğer ilgiyi azaltırsanız, dönüverme, düşüverme, yolu kaybediverme, yoldan sapıverme imkanınız her zaman vardır. Çünkü bu yolda düz yolu tarif, sonunda cennet olan yolu tarif özelliği peygamberler, şehitler, nebiler üzerine görev idiyse de şeytan, iblis hep vardır ve o da diğer yollara sapmayı, bu yoldan sapmayı önerir her zaman, artık kim kime ne zaman uyarsa. İşte öyle bir yoldayız. Sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan vesveseleriyle yaşıyoruz. Peki gördünüz mü hiç şeytanı? Ya Allah dediğine göre mutlaka sırat-ı müstakim üzerine oturmuş şeytan olacak. Sırat-ı müstakim neresi ki? Şeytan nasıl ki diye düşünün. Allah dediğine göre bu kesinlikle vardır yani. Öyle değil mi? Şeytanın olmadığı, şeytanın oturmadığı, şeytanı bitirdim, tamamladım, artık ben rahat rahat cennet yolunda ilerleyebilirim diyebileceğiniz bir yol var mı? İsterseniz evet deyin, dilerseniz hayır deyin. O sizin işiniz ama bence bu sorulara cevabı Kur'an'la beraber verseniz. Demek ki bir yol, yeme içme yolu, giyim kuşam yolu, kazanma ya da harcama yolu, düğün dernek yolu, nişan, nikah veya boşanma yolu, dostluk ya da düşmanlık yolu, sayın sayabildiğiniz kadar, işte bir hayat yolu. Bu yolda yürürken kesinlikle bileceğiz ki şeytan oturmuş, bazen karşımdan, bazen arkamdan, kimi zaman sağımdan, hatta bazen de solumdan mı, yoksa kimi dönem solumdan mı, beni o yoldan çıkarmaya görevli bekliyor. İyi ama ya Rabbi, şeytan neyin nesi, ben yola girdikten sonra at onu, çıksın yolumdan demeye de hakkım olmadığına göre Allah böyle beyan ediyor. Önümden arkamdan, sağımdan solumdan şeytanın etkilerini yok edebilmek için önüme Kur'an'ı koyayım, Kur'an'a yaslanıp konuşayım, sağıma Kur'an'ı alayım, solumda Kur'an'la beraberlik olsun, ancak o zaman kurtulurum desem, işte belki ayetten ilk anladıklarım. Yani varmış, şeytan gelmeye hazır, şeytan vurmaya hazır, şeytan beni çekmeye hazır, şeytan beni yoldan saptırmaya, çıkarmaya hazır olarak hazır bekliyormuş. Öyleyse ben kurtuluş için yapacağım bir tek iş var, şeytanın yanaşamayacağı, şeytanın bana dokunamayacağı, şeytanın beni yolumdan çıkaramayacağı bir tek konu var, o da Kur'an'la sünnetle beraberlik. Öyleyse ben önüm, arkam, sağım, solum hepsini Kur'an'la örmeliymişim. Hani anlatılır, bir baba varmış, ömründe hiç cami, cemaat görmemiş, hiç mescide gitmemiş, oğlu babasıyla bir özel konu için kavga etmiş, derken dayağı hak etmiş, baba arkada, oğul önde, koşturmaya başlamışlar, oğlan yorulmuş, bitap düşmüş, neredeyse yakalanacak, birdenbire aklına gelmiş, hemen karşıdaki mescidin dalmış kapısından içeriye, ama çok özel bir fren sistemiyle sanki kapıya kadar gelip duran baba bağırıyormuş içeriye. Evlat, bu yaşa kadar girmedim içeriye, gel tamam işi ayarlayacağız ama beni camiye sokma diyormuş. Öyleyse şeytan da yalvarsın yakarsın. Etme eyleme, ben Kur'an'la korunan insana bir şey yapamam. Ben sünnetle çepeçevre kendisini muhafaza alan insana bir şey yapamam. Onu biraz şöyle sağınızdan mı açarsınız, solunuzdan mı geçersiniz, düğün günlerinde bari hiç olmazsa ya da özel zevk dönemlerinde veya dinsel adına veya tinsel adına bir şeyler adına siz oradan bir aralık kapı bırakın da ben hiç olmazsa girsem diye feryat figan edermiş herhalde. Olsun ama iyi biliyoruz ki elhamdülillah Allah'a ki, Rahman olan Allah ki, Rahim olan Allah ki bize şeytanı tanıtıyor. Önden vurmaya hazır ya da arkadan vurmaya hazırmış. Neden öyle hep önden arkadan vurma diye özelleştiriyoruz? Oysa tam tersine arkadan çekip düşürmeye hazır, önden önümüze düşüp batıla, karanlığa, çamura sürüklemeye de hazır olabilir. Çünkü şeytan önden vurduysa, çünkü şeytan önümüze düştüyse, çünkü şeytan önden geldiyse bazen dobra dobur gelir önden, belli şeytanlıktır yaptığı ama bazen sinsice arkadan gelir yavaş yavaş. Bazen yaslandığımız bir nokta şeytanın dayanağıdır. Yani arkadaş, dostum, ey şeytanın dostu, dostu olması gereken ey sen insan, gel yaslan bana, yok ama bana değil, paraya yaslanmazsan dediğini dinlemezler. Yok ama eğer senin makam ve mevkin olmazsa seni adam yerine koymazlar. Ama sen kendi tarihine, kendi öz benliğine yapışmazsan, yaslanmazsan diye yoksa bizi arkadan mı vurmaya başlar? Hadi sen onlar peşinde koştur bakalım, geleceğe yönelik bir planı sonra yaparsın. Daha yaşın 40 olmadı. Sen ki 25'indesin, sen ki 39'undasın, sen ki 15'inde şöyle yapıyordun, 25'inde böyle ediyordun, 35'inde böyle ediyordun diye sanki şeytan böyle vurgunların plancısı mı dersiniz? Bazen sağdan gelir şeytan, asılır devirir. Yani bizim yardımcımız gibidir belki ama ona meyletmemizi ister. Bazen soldan gelir, kendince farklı aykırı çözümler ürettirmek ister ama hepsi şeytanlık, hepsi iblisin uçaklığıdır. Bize düşen, eğer o çepeçevre beni kuşatmış, beni şükürden aykırı, beni şükürden azade, beni şükürden ayrı bir hayatın insanı kılmaksa onun temel görevi, zaten Allah 10. ayette demişti bana, der ve ben kulluğa dönerim. Tekrar ediyoruz 10. ayeti. Ben size yeryüzünde imkanlar vermiştim. Hadi yaşayın diye yeryüzüne salıvermiştim sizi. Ama bütün bu imkanlar ve hayat şartları sizin kulluğunuz için yeterli ve en güzel şartlardı. Ama siz neden o nimetleri kullukta kullanmadınız ya da neden az kullanıyorsunuz demişti ya madem 10. ayet. Ben de ona dayanarak diyorum ki şeytan önümden gelse de boş, arkamdan gelmeye çalışsa da boş, eğer ben tutacağım kurpasım sıkı sarılmışsam, eğer ben boynuma Allah'ın ipini sımsıkı geçirmişsem, eğer ben Allah'ın kitabı Resulünün sünnetiyle ciddi beraber olmuşsam, şeytan bana hiçbir şey yapamayacaktır. Çünkü mesela Hicr suresi ya da Nahl suresi ama mesela İsra suresi o kadar ayan beyan olarak der ki, kesinlikle İyi bir Müslüman olan için şeytanın şeytanlık tehlikesi yoktur. Yani öyle cin işi, şeytan işi, sıkıldınız, daraldınız, ne olduğunu bilemediğiniz problemler mi var? Nahl suresine göre tek bir çözüm var. Diğerlerinde siz bakın, ben oradan iki ayet okuyayım size. Elbette o zaman insanlar cinden de şeytandan da korunmuş olacaklar. Ayet 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Eğer Kur'an okuyacaksan, racim bir şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak başla işe. Allahu Ekber. Kur'an okuyacağım ben ama şeytanın şerrinin ne anlamı var? Yani neden اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyeceğim? Tabii Kur'an'la saptırması daha büyük olur da ondan belki de. Çünkü Kur'an'la saptın mı, başkaları düzeltemez de beni. Kur'an'a dayanarak sapıtan insanın yola gelme ihtimali daha azdır da ondan. Ama işte o şeytanı tanıyın diyor Allah. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu. Ayet 99. O kesinlikle eğer amenu yaparsanız ve ala rabbihim etevekkelun, bir de Allah'ı vekil bilirseniz kesinlikle size hiçbir şey yaptıramaz. İnnehu leyse lehu sultanun, onun yaptırım gücü, onun sultası, onun otoritesi kesinlikle yoktur. Kime? Alellezine amenu, iman ehline, Allah'ın güvencesine talip, Allah'ın emanında olmak isteyen, Allah'a imanıyla yaşamak isteyenlere, bir de ve ala rabbihim yetevekkelun, bütün kararlarını Allah'ı vekil bilip alan, Allah'ın aldığı kararları o vekildir diye kendisinin kararı bilen insanlar için şeytanın hiçbir yaptırım gücü yoktur. Ama ayet 100, innema sultanuhu, onun yaptırım gücü, sultası ve otoritesi, alellezine yetevellevnehu vellezinehum bihi müşrikun. Şu iki özelliği taşıyan insanlar da onun sultası otoritesi altına kendiliğinden girerler. Hem onu veli bilirlerse, hem onun kararını karar bilirlerse, hem onun kararına müracaat ederlerse, hem de Allah'a imanları yanında şeytanı ona ortak bilir. Bazen de şeytanın kararına müracaat ederiz dercesine ikisini ortaklaştırırlarsa, işte o zaman şeytanın, iblisin onlara yaptıramayacağı şey de kalmamıştır. Buna göre, nice olaylar, nice örnekler görmüşümdür. Aman öldüm, bittim. Kızım vardı, gelinim ya da akrabam vardı, arkadaşım ya da gençti, delikanlı veya ihtiyar, aman ne dediğini bilmez hale geldi, gece şöyle oldu, gündüz böyle etti, uyku kaçtı gözünden, ayağa kalktı ya kendi kendine yürüdü, gitti geldi diyenler, onlara tek bir önerimiz var. Bakın Nahl suresi der ki, gelin Allah'ı veli bilin, vekil bilin, gelin Kur'an ve sünnetle beraber olun, iman ehli olun. Sakın ha şeytana izin vermeyin, onu vekil bilmeyin, onu Allah'ın ortağı düşünmeyin. O zaman şeytan size hiçbir şey yaptıramaz. Yavaş yavaş bir bir salıp gidecek, sizi terk edecektir elbette. Bu tehdidin üzerine ya da bu özel haberin üzerine Allah dedi ki, قال اخرج منها مذءوما مدحورا. Hadi bu konumundan ayrıl, çık bakalım. İn aşağıya, ingin olmak, rezil olmak, alçak olmak anlamına hadi bakalım rezil rüsvay olarak zemmedilmiş, kötülenmiş, hor hakir kılınmış olarak in bakalım oradan. Lemen tebi'ake minhum. Ama şunu onlar bilsinler ki, sen de bil, senin uşakların da bilsin ki, eğer onlardan kim ki sana uymuşsa, le'emle'enne cehenneme minküm ecma'in, kesinlikle mutlaka onların hepsini, sizin hepinizi toptan cehenneme dolduracağım, hepiniz beraber cehennemin dibine. Böylece iblis iblisliğini yapmış, evet, Allah bize haber vermiş, evet, ama iblisin sonunu merak ediyorsanız, hazır bekliyormuş meğer, bana uysalar da beraber cehenneme gitsek diye, benimle beraber olsalar da orada yalnız kalmasam diye, Allah bunu kesin, net, tekitli ifadelerle şöyle beyan ediyor. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ. Baştaki lamların, le'emle enne'deki enne'nin ve lamların Arapçada ciddiyet, tekit ve üst üstelik ifadesi olduğunu bir daha hatırlayın. Kesinlikle, mutlaka, yani aykırı düşünmeye imkanınız yok ki, kim ki iblise uyarsa, kim ki onun peşi sıra giderse, kim ki ona tabi olursa, mutlaka kesinlikle öyle olanların hepsini cehenneme atacağım, cehennemi onlarla dolduracağım diyordu. Bu kelimeyi biz 3. ayette şöyle görmüştük. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Rabbiniz size neler indirdiyse ittiba edin, peşi sıra gidin, tabi olun. Sakın ha onun berisinde, yolunda gidilecek varlıklar edinmeyin, tabi olunacak, sözü dinlenecek varlıklar edinmeyin denilmişti. İşte bu ayette de sanki onların kim oldukları daha net beyan ediliyor. 18. ayette şeytan ve dostlarının peşi sıra gitmeyin. Allah varken Rab olarak, Allah varken ilah olarak sadece onu dinleyin, onun dediklerinin peşi sıra gidin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.